Ayrım 6.
Türkiye kurban başlıklı haberle öğrendik. NATO Genel Karargahı'nın düzenlediği bu geziye Türkiye dışındaki NATO ülkeleri gazetecileri çağrılır. Yankı dergisi de bu gazetecilerin yazıları ve değerlendirmelerinden çıkarak haberi Türkiye kurban başlığı ile verir. Gezinin yapıldığı tarihte 2,5 yıllık ambargo sürüyordu. Ülkenin 70 sente muhtaç olduğu dalgalanıyordu. Seçimler yapılmış, sosyal demokratlar tek başına hükümet kuracak kadar milletvekili çıkaramadıklarından hükümet halkın karşı olduğu milliyetçi cepheye verilmişti. Terör tırmanıyordu. Ambargo nedeniyle ABD parasını peşin verdiğimiz araç ve gereçleri bile yollamıyordu. Bunun kendi yasaları ve sözleşmeler açısından haklı olduğunu savunuyordu. Elbet TSK'nın bundan zarar görmediği söylenemezdi. İşte bu koşullarda gerçekleştirilen bu gezinin anlamı üzerinde yeterince durulmadı. 1978 başlarında hükümet, AP'den istifa edenler ve bağımsızlardan 11 üyenin desteğiyle sosyal demokratlara geçti. Türkiye'de güvenlik ve savunma konularında ABD'ye bağımlılık tartışılır oldu. NATO'lu gazetecilerin gezisiyle ilgili sosyal demokratların yeni savunma ve güvenlik kavramlarını, Truman doktrini ile girdiğimiz yardım şemsiyesinin tartışmasını içeren bir yazımız yayınlandı. Mayıs 1978 tarihli Tartışma Dergisi'ne yayınlanan bu yazıyı, yıllardır süren yardım masalarının ne anlama geldiğini açıkladığımız günden bugüne, hiçbir değişiklik olmadığını ve yardımın getirdiği bağımlılığın sürdüğünü belgelemek için aynen aktaracağım. Ama önce bir başka belgeye bakalım. 1977'de Türkiye kurban idi. 1983'te de Pearl'e göre de öyle. Bir de ara dönem var. 1980'de Amerikan Savunma Bakanlığı'nın en üst görevlerinden birinde bulunmuş müsteşar ismini kullanan bir yetkili, US Armed Forces Journal'da yayımlanan yazısında, Türkiye'nin yok olan kredisi daha da çok, askeri teçhizat alımına gidecek demektir. Türkiye'nin şişirilmiş ve tahammül edilmez kuvvet yapısını desteklemek, ayakta tutmak için daha fazla gayret gerekecek demektir, diyor. Yazının 7 Eylül 1980 tarihli Yankı Dergisi'nde yayınlandığını da söyleyelim. Yazının kim bölümlerini okuyucunun değerlendirmesine bırakarak aktarıyoruz. Türk ordusu çok büyük değişiklikler geçirmiştir. Şimdi birbiri peşi sıra ekonomik şoklar geçirmiş bir subay kadrosuna sahiptir. Bu kadro gittikçe daha fazla politize olmuştur. Ordu kendini genellikle radikalleşmiş gençlikten ayrı tutamamıştır. Bünyesindeki erat içinde değişik etnik ve değişik sınıf gerginliklerini kontrol altına alamamıştır. Daha kötüsü, Amerikan yardımının kesilmesinden sonra işe yararlılığından ve ehliyetinden kurmuş olduğu görünümünü büyük çapta kaybetmiştir. Türk ordusu Kıbrıs'a müdahalesinden dolayı kesilen Amerikan yardımı olmasa ve Türkiye'nin ekonomik krizinden etkilenmese de önemli problemlerle karşı karşıya kalmak zorundaydı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye hiçbir şekilde ne insan gücü bakımından ne de teçhizat bakımından muhafaza edemeyeceği bir kuvvet bünyesi oluşturmaya çalışmıştır. Bu Türkiye'nin gerçek tehdide muhatap olmadığı anlamına gelmektedir. Burada kısa bir ara verelim ve şu bölümü bir kez daha okuyalım. Ne diyordu Sayın Müsteşar? Bu Türkiye'nin gerçek tehdide muhatap olmadığı anlamına gelmektedir. Bu çalışmada zaman zaman değindiğimiz gibi bir görüşümüzü doğruluyor yazının bu tümcesi. ABD bizi Sovyet tehdidiyle korkutarak kullanıyor demiştik. ABD bize kendi çıkarlarının korumasını yaptırıyor demiştik. Doğruyu gördüğümüz anlaşılıyor. Bu gerçeği ulusça görmeliyiz artık. ABD ulusal onurumuzla oynuyor. Bizi eski bir halk deyimindeki gibi İngiliz sicimiyle bağlamış. Bağımsızlığımızı koruturken bağımlılaştırıldık. İsmet Paşa'nın güvendiği sorumluluk. İsmet Paşa, Johnson'ın mektubu üzerine ABD'nin sorumluluğuna güveniyordum, aldanmışım demektir demişti. Bu mu olmalıydı? Güvenilemeyeceğini anladığında da iş işten geçmişti. Bugünlere ABD şemsiyesi altında geldik. Yazıdan bir bölümü daha okuyalım. Bakın ABD'siyle NATO'suyla Batı bir savaşta bize yardıma gelecek mi? Türkiye merkezi bölgeden gelecek sembolik desteği hesaba katabilir. Avrupa'daki tüm tahsis edilmiş kara ve hava kuvvetleri esas itibariyle ilk hattaki Sovyet zırhlı kuvvetlerini ve hava kuvvetlerini durdurabilecek durumda değildir. Amerika bile ancak sınırlı bir hava desteği sağlayabilir. NATO'nun güney kanadına gönderilecek Amerikan deniz piyadeleri ve diğer birlikler ne Sovyetlerin Türkiye'ye saldırması muhtemel kuvvetlerine karşı hazırlıklıdır ne de Sovyet zırhlı kuvvetlerine karşı teçhiz edilmiştir. Bununla birlikte iki nesil boyunca Amerikan ve NATO askeri danışmanlarının belirttikleri gibi bu tehdit Türkiye'nin altından kalkamayacağı bir kuvvet bünyesini beslemeye çalışmasını haklı kılmaz. Bunun neticesinde Türkiye daha güçlü değil, daha zayıf olmuştur. Bu satırları okuyunca dost acı söyler de diyemeyiz. Neden yeterli yardım etmiyorsun da diyemeyiz. Ama kendimize diyeceklerimiz vardır. Görülüyor ki yardımla geldiğimiz nokta budur. Biz yeni bir ulusal savunma, yeni bir ulusal strateji saptamalıyız. Böylece bu yardım ayıbından kurtulmanın adımını atabiliriz. Sürdürelim okumayı ve subaylarımız nasıl görülüyor bakalım. Türkiye elindeki sınırlı usta subaylarını ve az subaylarını çok büyük kuvvet bünyesi içinde eritmek durumunda kalmıştır. Türkiye'nin en iyi birlikleri bile genellikle yetenekli liderlikten ve en temel teknik ehliyetten mahrumdur. Tamir edilebilir teçhizat çoğunlukla ya paslanmaya ya da tahrip olmaya terk edilir. Türkiye'nin lojistik ve destek kuvvetlerinin birçoğu en temel askeri işlevleri bile yapabilecek durumda değildir. Türkiye'nin piyadesi ve küçük birlik eğitimi son derece iyiyse de topyekün eğitimi yok seviyesinde zayıftır. Ya askeri teçhizatımız, ABD yardımına dayalı araç ve gelişlerimiz, paramızla aldıklarımız nasılmış? Hani bizi yardımla destekliyordu ya, bakalım neler yapılmış? Türkiye hiçbir zaman askeri teçhizatını kaynaklarıyla dengeli hale getirememiştir. Türkiye kuvvet yapısını ayakta tutacak sayıda teçhizata sahip değildir. Sonra Türkiye'nin askeri teçhizatının çoğu savaş performansı hakkında şüphe yaratacak kadar eskidir. Bunlar o kadar çeşitlidir ki yedek parça ve lojistik yönünden büyük sorunlar yaratır. Öyle ki ön hatta bulunan Türk teçhizatı bile genellikle kısmen son ekonomik krizden önce kullanılmaz haldeydi. Bir an için düşünelim. Türkiye gerçekten Sovyet tehdidi altındaydı ise ve Sovyetler gerçekten Orta Doğu'daki ABD etkinliğini tehdit ediyor ve Türkiye NATO için bir kalkan görevi yapıyorsa, silahlı kuvvetlerinin bu zayıf durumuyla bu görev yapılabilir mi? Elbet bu sorunun yanıtı olumsuzdur. O halde ABD'nin bizi küresel çıkarlarının en önemli halkalarından biri ve kilit noktası olan Orta Doğu bekçiliğine layık gördüğünü söylemek yanlış olmaz. Çünkü niteliği Pentagon'da müsteşar olan kişice 1980'de Pearl ve Byrd'ün dilinden 1983'lerde belirtilen ordu, malzeme ve parasal yönden Sovyetlerle baş edemez. Ama Araplarla baş edebilir. Körfez'deki çıkarlarını koruyabilir. Şu halde ABD bizi dağılan Cento'nun silahlı gücü yerine oturtmuş olmuyor mu? Evet, bir şah İran'ı gibi kullanamadı. Nedeni Cumhuriyet'in temelindeki ulusal kurtuluş felsefesi. Onu yıkamadı bir türlü. Ama bizi bekçiliğine layık gördüğünü de saklamıyor. Yeter ki politikanın dilini bilelim. Politikacının gerçek amacını üstü örtülü bir biçimde anlattığı konusunda Chicago Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kürsüsü'nde profesör olan Hans Morgenthau'ya kulak verelim. İç politikada olduğu gibi dış politikada da en karakteristik özellik dış politikaların dışa vurulan ve ifade edilen mahiyetleri ile güç için girişilmiş bir mücadele olan gerçek mahiyetlerinin farklı oluşudur. Yani izlenen dış politikanın siyasal hedefi, ideolojik farklılaşmalar ve rasyonalizasyonlarla örtülmeye ve gözlerden saklanmaya çalışılır. İşte Pearl ve Byrd'ün sözlerini bu ölçüye vurduk. Böylece Türkiye'yi Amerika'nın bakışını bir yetkilinin dilinden bir kez daha saptamaya çalıştık. Yukarıdaki sözleri hiçbir şey eklemeden sorumluların sorumsuzluğuna bırakıyoruz. Çünkü bu gerçekler çok yazıldı. Bunları yazanlar geçmişte mahkemelerden kurtulamadı. Şu yukarıda okuduklarımızın onda birini yazan kişi, TCY'nin 133. maddesine göre sorgulanır ve hüküm girer. Ama ABD'li müsteşar yazabilir ve o müsteşarın yazdıkları yayımlanır, suç olmaz. TCY'nin 133. maddesine göre, devletin emniyeti veya dahili ve harici veya beynel minel, siyasi menfaatleri icabından olarak gizli kalması lazım gelen malumatı istihsal eden, 15 seneden aşağı olmamak üzere ağır hapse hüküm giyer. Ve el cevap ABD'li müsteşarın yazdıkları bunlara değindir. Ama yasanın bu hükmünü, bu yaptırımı ona uygulayamayız. Şimdi Mayıs 1978 tarihinde Tartışma Dergisi'nde yayınlanan Yardım ve Ulusal Savunmamızla Değin yazımızı okuyalım. Ulusal savunma kavramı ya da savunma darboğazındaki Türkiye. Mayıs 1978 tarihli Tartışma Dergisi'nde yayınlanan yazımız. Yeni Ecevit hükümeti ülkemizin içine itildiği kaostan kurtulması için bir dizi önlemler uygulamaya başladı. Kanımızca bunlar içinde en önemlisi dış politikada görülmektedir. Finans kapitalin uzantısı ekonomik yapının doğal sonucu olarak Türkiye'nin iç siyasasının da emperyalizmin denetiminde olduğunu gören hükümet dış siyasayı Kemalist bir yöntemle gerçekçi bir yaklaşımla ele aldı. Bu arada dış güvenliğimizin en önemli bölümü olan dış güvenlik ve savunma konusuna da aynı yaklaşımla eğildi. Başbakan Ecevit, ulusal güvenlik konusunda eğilme yöntemini şöyle açıklıyor. Bir ülkenin savunma gücü yalnız sahip olduğu askeri araç ve gereçlerle, hatta ordusunun büyüklük ve etkinliği ile ölçülemez. Bir ülkenin ekonomisi de savunma ve güvenliği açısından çok büyük önem taşır. 1975 Şubat'ından bu yana uygulanan ABD ambargosunun sonuçları ve silahlı kuvvetlerimizin savaş gücü üzerinde yapılan tartışmalar, NATO Başkomutanı Alexander Haig'in 2:1 ambargo, Türk silahlı kuvvetlerinin savaş gücünü yarı yarıya azalttı demetleri anımsanırsa, Başbakan Ecevit'in dile getirdiği gerçek daha çok önem kazanır. Haig'in sözleri konuya yüzeysel bakanların, aşk olsun adama, ABD generali ama başkandan da senatodan da daha gerçekçi ve Türk dostu, gerçekleri söylemekten çekinmiyor dedirtebilir. Ancak gerçek bir başka deyimle, bu sözlerin altında yatan gerçek başkadır. Çünkü hem NATO başkomutanı hem de ABD'nin generali olan bu kişi bu sözler yerine silahlı kuvvetlerimizin araç gereç ve silah desteğini sağlamayı neden düşünmez de dünya kamuoyu önünde savaş gücümüzün azaldığını yineler durur. NATO başkomutanı da olarak NATO'nun Güneydoğu kanadındaki bu aksamayı ABD senatosunu etkileyecek biçimde somut öneriler ve davranışları ortaya koyacakken neden aynı sözleri yineler durur? Elbet böylesine etkili bir tavır takınma yerine sık sık savaş gücümüzün azaldığını söylemenin bir başka nedeni olmalıdır. Haig'in seslendiği kitle birincil derecede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sorumluları mı acaba? Yoksa Türk kamuoyu mu? Dünya kamuoyu mu? Acaba bu sözlerin ardında yatan gerçek asıl söylemek istedikleri de şunlar mı? Türk generalleri, Türk halkı görüyorsunuz ki ABD yardım etmez de silahlı kuvvetlerinizin ikmali aksıyor. Bu nedenle Kıbrıs, Türk-Yunan ilişkileri ve Orta Doğu siyasasını bizim önerilerimiz doğrultusunda düzenleyin. Daha fazla direnmek, üstün Sovyet savaş gücü karşısında sizi zor durumda bırakır. Haig bunları mı söylemek istiyor? Bizi bu düşünceye götüren nesnel koşullar da var. Gerçekten NATO Genel Karargahı'nın davetlisi olarak geçen sonbaharda Türk-Sovyet sınırında incelemeler yapan NATO ülkeleri gazetecileri, Türkiye NATO ülkesi olduğu halde bu geziye Türk basını çağrılmamıştır. Üstün Sovyet savaş gücü karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri tutunamaz. Ambargo Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş gücünü azaltmış diye yazdılar. Anlaşılan Haig, sık sık söylediği sözlerinin istenilen etkiyi sağlamadığını görmüş ve basının desteğini istemiş ki. Hemen belirtelim ki, silahlı kuvvetlerimizin savaş gücü azalmışsa bu sonuç sadece ambargoya bağlanamaz. Türkiye 30 yıl önce 12 Temmuz 1947 anlaşması ile Sovyet tehdidine karşı ulusal varlığını ve güvenliğini korumak için Truman doktrini kapsamına girmiş ve ABD 30 yıl süreyle bize hep Sovyet tehdidine karşı koruduğu savı ile ülkemizde üsler kurmuş, ikili ilişkilerini giderek yoğunlaştırmıştır. Türkiye halkına ABD yardımının önemi, yardım almazsak halimizin harap olacağı anlatılmıştır yıllardır. Bu koşullar altında sürdürülen 30 yıllık lojistik savaş desteği gerçekten kuzey komşumuza karşı savunmamızı sağlama amacına uygun olsaydı, son birkaç yılın ambargo eylemi savaş gücümüzü Haig'in ve NATO'lu gazetecilerin söylediği biçimde etkilemezdi. 30 yıllık desteğin 1-2 yılda çökeceği düşünülebilir mi? Şu halde savunma desteği yerine unutulmuş olduğumuz anlaşılıyor. Amaç bizim savunmamız değilmiş, bu gerçek geç de olsa anlaşılmıştır. 1978'e bu koşullarla ve yeni bir siyasal kadro ile girdik. ABD 1950'lerden beri süregelen teslimiyet politikası yanlılarını Haig ve başka öğelerle etkiliyordu. Ama Türkiye'de 1978'le birlikte yönetimi devralan siyasal kadro ve bu kadronun lideri, karar ve irade adamının gerçekçi ve onurlu bir siyasi uygulayacağı anlaşılıyor. Ve Ecevit başbakan olur olmaz Türkiye halkının onurunu dinlendirerek, ABD'ye Kıbrıs konusuna karışmamasını tavsiye ederim dedi ve yeni bir siyasal tavır gösterdi. Bu güven ve onur dolu sözlerin değerini anlayabilmek için ABD'nin askeri ve ekonomik yardımı ile ulusal savunmasını ve ulusal güvenliğini ve bu arada ekonomik gelişmesini sağlama çabasında olan ülkelere ve özellikle bize yıllardan beri hangi gözle baktığını ve uyguladığı emperyalist siyasanın ana çizgilerini yansıtan belgelere göz atmada yarar görerek bu incelemeyi hazırladık. Hemen söyleyelim ki bu incelemede ana eksen olan Rockefeller'ın Eisenhower'a yazdığı mektup olacaktır. Mektuba göre Türkiye oltaya yakalanmış balıktır ve yeme gereksinmesi yoktur. Ecevit'in sözleri ve eylemleri, yeni siyasal kadronun kararları Türkiye'nin oltadan kurtulma aşamasına başlangıç olacak mı? Koşullar emperyalizmin denetiminden kurtarılabilirse evet. Türkiye kurban. Doğu Türkiye'nin NATO tarafından ne derecede savunulacağı meçhuldür. Bu bölgenin İskana elverişli olmaması ve nispeten az bir ekonomik değer taşıması nazara dikkate alınarak, NATO madenlerin bulunduğu kısım hariç, Türk topraklarının 1/3'ünün gözden çıkarılmasına karar verecek, ancak ondan sonra Batı'nın menfaatlerinin söz konusu olduğu ülkeyi ciddi şekilde savunmaya girişecektir. Bu durum muhtelif hava üslerinin bulunduğu yerlerden de açıkça anlaşılmaktadır. Doğu Türkiye'deki askeri altyapılar bu konuda pek az bir şey ifade etmektedir. Geriye önemli cephane depoları ve uçakların bulunmadığı, üzerinden zor geçilen yolların ve sadece bakımsız birkaç kışların bulunduğu bir bölge kalmaktadır. Yankı Dergisi, 14 Kasım 1977. Bu satırlar Hollandalı bir gazetecinin Kasım 1977'de NATO ülkeleri gazetecileriyle birlikte Türk-Sovyet sınırındaki gözlemleri sonucu söylediklerinden aktarılmıştır. Konu Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili olayları gerçeğe yakın ölçüler içinde verdiğini savlayan bir dergide ele alınmış ve Hollandalı gazetecinin sözleri şu başlık altında sunulmuştur. Türkiye muhtemel bir Sovyet saldırısı karşısında NATO tarafından nasıl savunulacak? Bu soruya cevap arayan, NATO'nun çeşitli karargahlarında yetkililerle konuşan ve Türk-Sovyet hudut bölgesini gezen bir Hollandalı gazeteci kendi kendine şöyle sordu. Yoksa NATO, Doğu'nun 1/3'ünü genel savaş stratejisi içinde kurban mı edecektir? Hollandalı gazetecinin görüşlerini aktaran derginin konu ile ilgili başlığı buradan alınmış olmalı. Türkiye kurban. Hollandalı gazetecinin sözlerini dergi biraz daha açıyor ve bir gerçeği açıklıyor. Türkiye kurban. Ancak derginin eksik bıraktığı bir noktayı biz tüm çıplaklığı ile vurgulayalım. Türkiye kapitalizme, emperyalizme kurban edilmek isteniyor. Ankara ya da NATO için önemli olan. Hollandalı gazetecinin aktarılan gerçekleri Türk-Sovyet sınırında gözlem yapan başka gazeteciler de söylediler, yazdılar. Yazılanlar basınımızın bir kanadınca kamuoyuna aktarıldı. Bu gezinin ve Türkiye'nin savunması ile ilgili ayrıntıların böylesine dünya kamuoyunda tartışılmasının nedenlerine ilişkin görüşlerimizi ileride açıklayacağız. Ancak şu kadarını söyleyelim ki NATO ülkeleri gazetecilerinin gezisi ve söylenenler silahlı kuvvetlerin sivil yönetimi, ambargonun kaldırılması konusunda etkisini sağlamaya yönelik olabilir. Evet, NATO'lu gazetecilerin bizi böyle bir yoruma götüren sorularını yineleyelim. Türk ordusu bir Sovyet taarruzunu karşılayabilir mi? Ve hemen soralım. Gazeteciler Türkiye'miz açısından olumlu yanıt vermedikleri bu soruyu madem sordular ve NATO Başkomutanı Alexander Haig'in neden ikide bir madem ambargo Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş gücünü %50 azalttı der. Gazetecilere göre doğudaki Türk komutanı Ruslar buraya ayak atamazlar der. Ama Hollandalı gazetecinin kuşkularını giderememiştir bu sözler. Hangisi doğrudur? Yazının son paragrafı konuya bir açıklık getirmekte ama hem bu yazı hem de bu açıklık acı, çok acı gerçekleri de vurgulamaktadır. Gazeteci konuyu NATO ülkeleri savunma uzmanlarına sormuş ve kendince merakını gidermişti. NATO ülkelerinin savunma uzmanları bir yandan Doğu'nun 1/3'ünü kurban eden, diğer yandan Doğu'daki Türk komutanına buralara Rusların ayak atamayacaklarını söyleten formülü açıkladılar. Bu, Kızıl Ordu'nun Türkiye'ye gireceği çok mahdut işgal yollarına yöneltilmiş, yeterince atom silahının hazır beklediği anlamına gelmekteydi. Hollandalı gazeteci, mahalli halk, göçmenler ve Ankara için pek az önem taşıyan fakir çiftçileri düşünen yoktur dedi. Yankı Dergisi, 14 Kasım 1977. Kızıl Ordu'nun girebileceği işgal yollarını bekleyen atom silahları. Türk komutanlarının güvencesi bunlar olmalı demeye getiriyor gazeteci. Ama peşinden hemen ekliyor, mahalli halk, göçmenler ve Ankara için pek az önem taşıyan fakir çiftçileri düşünen yok. Bu bizim dışımızda ama insan yüreği taşıyan bir batılı aydının vurgusu. Acı ve katı gerçeği bir çırpıda söyleyiveren batılı aydının vurgusu. Bir gezi ve gerçekler. Türkiye'nin savunması yıllardır tartışılır. Özellikle son 2 yıldan bu yana ABD ambargosu başlayalı, zaman zaman NATO içinde de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş gücü azalıyor temasıyla tartışılır durur. 1977 Kasım'ında NATO ülkeleri gazetecileri Türk-Sovyet sınırında bir inceleme gezisine çağrıldılar. Gezi Batı basınında geniş yankılar yaratan bazı konuların tartışılmasının neden oldu. Böylece bazı gerçekler, yıllardır halkımızdan gizlenen konular tama yakın boyutlarıyla ilk kez gündeme getirildi. Türk-Sovyet sınırındaki gerçekler, ambargo gerçeği ve sonuçları, ABD'nin bizimle ilgilenmesinin ardında kendi çıkarı, Orta Doğu'daki emperyalist istemlerinin bulunduğu gerçeği, bir savaş halinde topraklarımızın 1/3'ünü NATO'nun gözden çıkardığı gerçeği vurgulandı, tartışıldı. 30 yılın gerçeğiydi bunlar ama bugüne değin tüm boyutlarıyla tartışılmamıştı. Tüm bu gerçekler ve bunlarla ilgili başkaları, yetkililerce kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığı için yıllardır artan bir yoğunlukta tehlikeli boyutlara ulaştılar. NATO'nun bizi, bizim halkımızı ve topraklarımızı değil, ABD emperyalizminin çıkarlarını savunduğu söylenir yıllardan beri. ABD'nin çok uluslu şirketlerin çıkarları doğrultusunda Orta Doğu politikasındaki etkinliğini sağlamak için Türkiye'de üsler kurduğu söylenir, yazılır. Gerektiğinde bize dostça değil, düşmanca davranacağı anlatılmaya çalışılır. Ambargo bu davranışın somut örneği olarak gösterilir. Yıllardır yurtsever aydınlar, dili söz, eli kalem tutanlar söyler, yazarlar bu gerçekleri. Söylerler, yazarlar ama yetkililerden dinleyen olmaz. Kafalar, beyinler bunları söyleyenlerin Moskov uşağı olduğu yolunda koşullandırılmıştır. Ama bakın bugün aynı sözleri NATO'nun savunma uzmanları söylüyor, Batı'nın gazetecileri yazıyor. Ve artık bu sözler ilgi görüyor, tartışılabiliyor ülkemizde. Dinlenecek ve değerlendirilecek sözlerin dışarıdan gelmesi mi asıldır diyelim bilemiyoruz. Yabancılar söylerse, yazarsa gerçekler daha mı etkili oluyor? Ve NATO'lu gazetecilere teşekkür edelim. Onlar hangi amaçla getirilmiş ve konuşturulmuş olsalar da teşekkür edelim. Temeldeki çelişki. NATO'lu gazeteciler söyleyinceye kadar ambargo NATO'nun bize ne kadar savunacağı ve benzeri konulara böylesine ilgi gösterilmezdi. Bu nedenle de yıllardır bir gerçek, Türkiye-ABD ilişkilerinin temelinde yatan gerçek ve temel çelişki Türkiye ile ABD arasında ortak bir çıkar olamayacağı gerçeği görülmedi. Ortak çıkar bir yana, Türkiye'mizin giderek ABD'ne daha çok bağımlılaştığı ve o oranda da sömürünün yoğunlaştığı görülemedi. Bugün görülebildi mi ya da görülmüş olsa bile bu çelişkinin giderilmesi için önlem alınması düşünülüyor mu bilemiyoruz. Bir temel görüşümüzü hemen belirleyelim. İçinde bulunduğumuz bunalımın karmakarışık olmuş ekonomik, sosyal ve doğal olarak politik sorunlarımızın gerçekçi ve ulusal onura dayalı çözümü ancak bu çelişkinin giderilmesine bağlıdır. Çünkü ABD'ne göre Türkiye oltadaki balıktır. Şu halde kaderimizi oltayı elinde tutan çizecektir. Bu nedenle oltadaki balık olmaktan kurtulamadıkça, en azından kurtulmaya karar vermedikçe oltayı elinde tutanın çizdiği kaderimize karşı çıkmamız boşunadır. NATO yetkilileri gazetecilerinin tartıştığı gerçekleri bizim de tartışmamız ve NATO'lu ve NATO dışı yardımları ve ABD ile içinde bulunduğumuz durumu değerlendirerek bir çıkış yolu bulmamız gerekecektir. NATO'lu gazetecilerin tartıştığı konuyu eğer bu kez de çözüm ulaşacak boyutlarıyla tartışmazsak ve buradan Türkiye'nin genel siyasası ve buna göre savunması nasıl olmalıdır sorusuna gerçekçi bir yanıt bulamazsak geleceğimizin karanlıklara gömüleceğini bilmeliyiz. Bugün bir gerçek tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. NATO, Türkiye'yi ancak kendi savunma ve savaş stratejisi içinde Hollandalı gazetecinin deyimiyle Batı'nın çıkarları söz konusu olduğu ölçüde savunur. Bu stratejinin ana çizgilerini Batı'nın daha doğrusu ABD emperyalizminin çıkarları çizmektedir. Bu savunma stratejisine göre Türkiye'nin üçte biri kuzeyden gelecek saldırıya kurban edilecektir. Neden mi? Emperyalizmin çıkarları için. Buna karşın ABD Türkiye'ye yardımı da kesmiştir. Onunla da kalmamış, uyguladığı ambargo ile lojistik yönden ABD NATO standartlarına göre donatılmış ordunun araç ve gelişlerini ikmalini de aksatmıştır. İşin garibi, NATO'nun ABD'den atanmış başkomutanı durmaksızın savaş gücümüzün azaldığını söylemektedir. ABD bir yandan Türkiye'ye ambargo uygulayarak silahlı kuvvetlerimizi zor durumda bırakırken, öte yandan komşumuz Yunanistan'ı silahla donatıyor, araç gelişle besliyor. Bizi Çarlık Rusyası ile olan kötü ilişkilere karşın 1945 sonrası birkaç yıl dışta tutulursa, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcından bu yana ilişkimizin önemli sayılacak derecede bozulmadığı Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği'ne karşı sözüm ona savunma hazırlığı ile oyalarken Yunanistan'ı bize karşı kışkırtmakta ya da en azından desteklemektedir. Öte yandan tehlikenin hep kuzeyden geleceği tehdidi ile de 17 yıldır giderek artan bir yoğunlukla bozulan Türk-Yunan ilişkileri özellikle önemsenmemeye çalışılmaktadır. İlginç olan Türkiye-NATO anlaşmasına olan bağlılığı ve ABD ile olan ilişkilerini tartışmaktan da çekinmektedir. Türkiye hangi nedenle böylesine bir özveri içindedir? NATO idealine emperyalizme hizmeti neden üstlenmiştir? Acaba bu özveri NATO idealini emperyalizme hizmet yeterli bir güvence veriyor mu? Aynı dergi bu soruya da yeterli açıklık getiren bir inceleme yapmış. Bu incelemede deniyor ki, NATO'nun Avrupa'daki taktik nükleer bombaları tartışma konusu. Bunların sayısı binleri buluyor. Bazıları klasik bombalardan, stratejik nükleer bombalardan daha da büyük. Bir zamanlar bu konudaki Amerikan üstünlüğü çoktan yok oldu. Sovyetler Avrupa'daki Amerikan nükleer gücünü hedefleyen taktik nükleer silahlar yerleştirdiler. Böylece hasıl olan denge bir savaş vukuunda Avrupa'da baskın tarzında saldırı gereğini ortaya çıkardı. Bu da hızlı bir tırmanmaya yol açacaktı.